yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 18. bölümüne geldik. Konu ahlaksızlık kınanıyor. 7. buyruğun açıklanışı var burada. Bu noktaya kadar bedensel temizlik ile ilgili yasalar verildi. Bu konuda verilen kurallar aynı zamanda törensel vecibelerin ve ayinlerin nasıl uygulanacağını düzenlemiştir. 18. bölümden 20. bölüme kadar olan kesimde Musa'ya verilen 10 buyruğun insan yaşamında nasıl uygulanması gerektiği belirtilir. Tanrı şimdi kendi halkının ahlakı davranışlarıyla ilgileniyor. Şimdi yaşamın en ince ayrıntılarına gireceğiz. Bu kesim belli bir başlangıç ile açılır ve 20. bölümün sonunda bir son söz ile kapanır. Bu kesimde yazılı olanlar çok önemlidir çünkü insan hayatındaki bazı ölçütlerin neden verildiği ve sosyal hayatın herkes için kendi kafasına göre sürdürülebilen bir hayat olmadığı belirtilir. Şimdi içinde yaşamakta olduğumuz bu çağda ilerlerken çevremize bir göz atmamız yeter. Ahlaki değerlerin günden güne aşağılara indiğini, hatta belki de şu anda sıfıra indiğini söyleyebiliriz. Ahlaki bir temel kalmadı sanıyorum. Kuralları kim koydu ve bu kurallara neden uymalıyız diye sorulmuyor bile. Bu kesimdeki başlangıç ve son söz bize hayatımız konusunda iki yönlü bir açıklama verir. Bir, bu ilk girişte 2, 3 ve 5. ayetlerde Rab 3 kez Tanrınız benim diyor. Kuralları veren Rab'dır. Verilen 10 buyruğun tek bir tanesini bile çiğnemek yanlıştır. Çünkü Tanrı bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bundan daha büyük bir yetki olamaz. 2. Son söz bize ikinci bir gerekçeyi verir. Benim için kutsal olacaksınız çünkü ben Rab kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum. Tanrı kendi halkının kutsal olmasını ısrarla talep eder. Hayatın her alanında temizlik ve saflık Tanrı'nın buyruğudur. Bu bölümde esas olarak 7. buyruk hüküm sürer. Zinanın tam anlamıyla ne olduğu açıklanır. Konu cinsel günahlardır. Bu günahlar çürük bir sosyal hayatı ve bu hayata dalmış çürük bir toplumu hedef alır. Bu günahlar birçok imparatorluğun ve uygarlığın yıkımına neden olmuştur. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, Tanrınız Rab benim. Mısır'da bir süre yaşadınız. Onların törelerine göre yaşamayacaksınız. Sizleri Kenan ülkesine götürüyorum. Onlar gibi de yaşamayacaksınız. Onların kurallarına uymayacaksınız. Benim kurallarımı yerine getirecek, ilkelerime göre yaşayacaksınız. Tanrınız Rab benim. Kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren, onlar sayesinde yaşayacaktır. Rab benim. Leviler 18:1-5 ayetler. İsrailoğulları Mısır'dan yeni çıkmışlardı ve Mısır'dayken burada söze edilen ve şimdi yasaklanan çirkin günahlar işliyorlardı. Burada söz edilecek olan çirkin günahlar aslında Mısırlıların güncel hayatlarında normal sayılıyordu. Tanrı kendi halkını bu günahlı atmosferden uzaklaştırmak, onları diğer uluslardan ayrı tutmak, yani diğer ulusların ahlak ölçülerinden uzaklaştırmak istiyordu. Onlar şimdi yeni bir ülkeye, Kenan ülkesine bal ve süt akan bir ülkeye gidiyorlardı. Ancak unutmayalım ki Kenan diyarında sadece bal ve süt akmıyor, irinli cinsel günahlar da akıyordu. Orada halen Kenan ülkesinin sakinleri yaşamaktaydı. Bu insanlar tam anlamıyla ahlaksızlığın içindeydiler o dönemlerde. İsrailoğulları bir yandan Mısır'ın etkisinden kurtulmalıydılar, öbür yandan Kenan diyarındaki insanların etkisi altına girmemeliydiler. Arkada Mısırlılar, önlerinde ise Kenanlılar vardı. Bu ulusların her ikisi de o dönemlerde putperest idiler ve ahlaksız hayat sürdürüyorlardı. Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanlar cinsel bir devrimden söz ediyorlar. Neden söz ettiklerini biliyor mu bu insanlar? Gençlerimiz cinsel özgürlükten ve bağımsızlıktan söz ederken acaba Levililer kitabının bu 18. bölümünü okumuş olsalardı aynı şeyleri ileri sürerler miydi? Dostum, 21. yüzyılda cinsel özgürlükten söz edilirken bunun yeni bir şey olduğunu sanma. Mısır'da ve Kenan ülkesinde binlerce yıl önce aynı sözde cinsel özgürlük tüm hıncıyla hüküm sürüyordu. Tanrı, ben senin Tanrınım. Ben tüm kuralları veren Tanrıyım diyor. O zaman kuralları kim verdi diye sormaya gerek yok. Onları Tanrı verdi. Belki birisi ben bu kurallara uymak istemiyorum diyecektir. Bu sana bağlıdır dostum. Ama senin tutumun durumu değiştiremez. Kuralları veren Tanrı'dır ve bu kurallar hiç değişmeyecektir. Tanrı'nın buyruklarını çiğnemek yanlıştır, günahtır. Çünkü Tanrı'nın kendisi bunun yanlış ve günah olduğunu belirtir. Ben senin Tanrı'nım ifadesi Tanrı'ya bağlı olan bir kişinin tüm sorularına yanıt verecek niteliktedir. Yasaları veren Tanrı'dır. Tanrı saymaz kişiyi tatmin edemez Tanrı'nın yasaları çünkü böyle birisi kendi yasalarını icat eder ve kendi kurduğu yasaları kendi gönlüne göre değiştirir. Şunu düşünelim. Sen kendi evrenini, gökyüzündeki tüm yıldızları, galaksileri, güneş sistemimizi yaratabilseydin ancak o zaman o evrene kendi kurallarını koyabilirdin. Sen Tanrı'nın yaratmış olduğu evrende, onun dünyasında yaşadığın süre ve onun yarattığı havayı ciğerlerine aldığın süre onun verdiği buyruklara sadık kalmaya zorundasın. Bu kuralların dışına çıktığın zaman seni bekleyen tek bir sonuç vardır. Yargı, ceza ve yıkım. Onun yasalarını çiğnersek cezalandırılacağız. Sakın aldanma dostum. Onun yasalarını çiğniyorsan bunun karşılığını ödeme zorundasın. Belki ülkenin polisi gelip seni yaka paça karakola götürmeyebilir. Mahkemede bir yargıcın önünde durmayabilirsin ama bir gün o büyük yargıcın Tanrı'nın önünde duracaksın ve hayatın konusunda ona hesap verme zorunda kalacaksın. Yüzlerce yıl önce Rabbin ahlaksızlık diye betimlediği davranışlar günümüzde hala ahlaksızlıktır. Çünkü Tanrı'nın yasaları yüzyıldan yüzyıla değişmez. Dinleyin, Rab bize ne diyor? Tanrı'yı bilmeyen uluslar gibi tutkunun utandırıcı isteklerinde çalkalanmayın. Bu konuda kimse kardeşine kötülük yapmasın. Onun hakkını el uzatmasın. Çünkü Rab bütün bu işlerde öç alıcıdır. Tıpkı size önceden söylediğimiz, sizi öğütlediğimiz gibi. Çünkü Tanrı bizi iğrençliğe değil, kutsallığa çağırdı. Yalnız Selaniklilere yazılmadı bu sözler. Bugün bizler için halen geçerlidir. Efesliler mektubunda da uyarılar vardır. Bu nedenle Rab'de tanıklık eder ve doğrularım. Bundan böyle ulusların kafasızca vakit geçirdikleri gibi geçirmeyin vaktinizi. Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı yaşamının dışında kalmışlardır. Bu insanlar duygularını uyuşturarak her tür iğrençliği yapmak için kendilerini açgözlülükle soysuzluğa bıraktılar. Korint topluluğu cinsel sorunlarla en çok boğuşan bir topluluktu. Kutsal Ruh Pavlos aracılığıyla onlara şöyle dedi. Size kendisiyle yakınlık kurmamanızı yazdığım kişi kardeş diye bilinirken zina eden, açgözlülüğüyle tanınan, yalancı ilahlara tapan, sövücü, sarhoş ya da soyguncu kişidir. Böyle biriyle yemek bile yemeyin. Elçi Petros da yine Kutsal Ruh'tan aldığı esinle şöyle yazdı. Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve çok büyük vaatler verdi. Bunlar aracılığıyla tanrısal özelliğe paydaş olmanızı amaçladı. Öyle ki kötü arzuların neden olduğu dünyasal çürümeden kaçıp kurtulasınız. Kardeşim, yeni antlaşmanın yapraklarında okuduğumuz bu sözler sana ve bana da bugün konuşmaktadır. Hangi çağda olursan ol, Tanrı çocuğunun hayatında tek bir çağrı vardır. Kutsal olmak. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu ve Tanrı ruhunun sizde konut kurduğunu bilmiyor musunuz? Her kim Tanrı tapınağını yok ederse, Tanrı da onu yok edecektir. Çünkü Tanrı tapınağı kutsaldır. Sizler bu tapınaklarsınız. Böyle diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 3. bölümde. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti diyor Efesoslar 1.4'te. Nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. 1 Petrus 1.16. Tanrı bizleri kutsal bir yaşama davet ediyor. Daha doğrusu çağırıyor. İman hayatımızda kutsallığı gereğinden fazla vurgulayamayız. Tanrı bizim kutsal olmamızı ister. Bazı kişiler diyor ki insanlara ulaşmak istersen onların seviyesine inip onlarla yaşaman gerekir. Onlar gibi davranman, onlar gibi olman gerekir. Bu yöntem hem bireysel hem de toplumsal olarak denendi ama hiçbir zaman başarılı olmadı. İnsanlara onların düzeyine inmekle ulaşamazsınız. Dostum, Tanrı seni ve beni kutsal olmaya çağırdı. İnsanlara gerçekten müjdeyle ulaşabilen kişiler, Tanrı'nın gözünde kutsal bir hayat yaşayabilen kişiler olmuştur. Örneğin 19. yüzyılda İngiltere ahlaki açıdan çok kötü bir yerdi. John Wesley, Rabbin müjdesini yoğun şekilde yayan birisiydi ve onun izleyicilerine bir lakap takılmıştı. Onlara kutsal insanlar deniliyordu. Hatta onlara İngilizce Methodist diyorlardı. Çünkü onların metotları, hayat tarzları diğer insanlarınkinden çok farklıydı. Tanrı diyor, ben Yahve'yim, Tanrı'yım. Birisi diyebilir ama ben bir Mesih malısı değilim. Bu gibi şeyler beni hiç ilgilendirmez. O zaman size söylemeliyim, Rab ben Yahve'yim dediğinde kralların kralı olduğunu, her şey üzerine egemen olduğunu beyan eder. Tanrı bu evreni yarattı ve onu şu anda idare eden odur. Sana şu anda diyor, ben senin Tanrınım. O Mesih aracılığıyla bizimle yeni bir bağlantı kurmaya hazır olan Tanrı'dır. O bizim insan yapımızı çok iyi bilir ve bizi sonsuz bir sevgiyle sever. Kardeşim, sen İsa Mesih aracılığıyla Rab'be gelmişsen, onunla barışmış bir durumdaysan, senin tüm amacın onu hoşnut etmek olacaktır. Tanrı çocuğu bu ayetlerde sıralanan günahlardan uzak durabilir eğer kişi kutsal ruh ile dolu bir yaşam yaşarsa, yani hayatında kutsal ruhun egemen olmasına izin verirse. İmanlının hayatında günah değil, kutsal ruhun ürünü gözükmelidir. Leviler 18 ayet 6'da hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak diyor Rabbenim. Burada hiçbir istisna verilmiyor. Bu yasa herkesi ilgilendiren bir yasadır. Hiçbir kimse yakın bir akrabası ile cinsel ilişkiye girmeyecektir. Tüm bu kesim Rabbin Musa'ya vermiş olduğu 10 buyruktan 7.sini genişletip açıklıyor. Yakın akraba derken aynı kandan anne baba ya da nene dededen olan kişileri içine alır. Şimdi Rab bunu belirsizlik içinde bırakmıyor. Belirgin şekilde açıklamalara geçiyor. Bütün bunları vermesinin nedeni ben Rabbim sözünde odaklanır. Yetki bundadır. Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın. Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o diyor Leviler 18, 7 ve 8. ayetlerde. Yakın akraba ile cinsel ilişki kurmanın yasak olduğunu belirtir ve bu konuda uyarır. Yeni antlaşmaya baktığımızda bu günahın Korintos kilisesinde mevcut olduğunu görebiliriz. Elçi Paulus bu kiliseye hemen bir mektup yazdı ve durumu en sert şekilde kınayarak şöyle dedi. Gerçekte aranızda cinsel ahlaksızlık, putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir ahlaksızlık olduğu söyleniyor. Şöyle ki biri babasının karısını almış. Bugün bu konular hakkında duymaktayız. Sık sık haberlerde, gazetelerde yakın akrabasıyla cinsel ilişki olaylarını okuyoruz. Televizyon ekranlarımızda buna benzer konular ayrıntılarıyla bize sunuluyor. Değişen bir şey yok. İnsan günahlı yapısında kaldıkça bu günahlar devam edecektir. Bugün daha uygar, daha güzel bir toplum içinde olduğumuzu söyleyenler rüya görüyorlar. Günahın tam olarak ne olduğunu Rab kendi kutsal sözünde vurgulayarak belirtti. Bu konuda hiç kimse yanılmasın. İsa'dan değerli dostum, önce yaşayan insan ne kadar günahlı idiyse bugünün insanı da o kadar günahlıdır. Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın, üvey kız kardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur. Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır. Senin kız kardeşin sayılır. Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır. Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır. Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın. Çünkü o senin yengendir. Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın. Leviler 18, 9, 15 ayetler. İşte bu kesimde aynı kandan yakın akraba olanların cinsel ilişkiye giremeyecekleri belirtilir. Hem de ayrıntısıyla. Ülkemizde halen genişletilmiş aileler vardır. Anne baba, onların çocukları ve torunlar aynı yerde birkaç evde birlikte yaşıyorlar. Bu ortamda zina işlenebilir ve buna karşı uyarılar veriliyor. eski dönemin insanlarına verilen buyruklar, uyarılar bizim için de geçerlidir. Tanrı bu durumun gelişmemesi için duvarlar ördü, yasaklar koydu. Mısır'da bu yanlış uygulamalar vardı. Özellikle babandan ya da annenden olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun ister olmasın, üvey kız kardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Bu buyruğa Mısırlılar hiçbir zaman aldırış etmiyorlardı. Firavunlar ve diğer Mısır kralları krallığı başkasına kaptırmamak için kız kardeş ya da kardeş ile evleniyorlardı. Başlangıçta buna karşı yasa yoktu. Çünkü daha yasa verilmemişti. Örneğin Adem'in oğulları Kain ve Şit kendi kız kardeşleriyle evlendiler. İbrahim'in eşi Sara onun yarı kardeşiydi, ancak yasa verildi ve bundan sonra bu gibi evlilikler yasaklandı. Leviler 18 ayet 16. Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın, çünkü o kardeşinin namusudur. Ancak bu yasanın uygulanmasında bir istisna vardı. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dul kalan eşi aile dışından biriyle evlenmemeliydi. Bunu yasanın tekrarı 25:5-10'da okuyabiliriz. Bir kadının hem kendisiyle hem de kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın, çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma olarak almayacaksın ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın. Leviler 18, 17 ve 18. ayetler. Burada kan akrabalığı olmadığı halde evlilikten dolayı bir çeşit akrabalık olduğu zaman bazı yasaklamalar vardır. Eş olarak alınan bir kadının kızı ya da oğlu ile olan yakın bağlantısından dolayı bunlarla evlenmek ya da cinsel ilişkiye girmek yasaklanmıştır. Bu ayetler herhalde aynı anda iki eşe sahip olanlar için verilmişti. Burada resmen evlilik dışında biriyle yasa dışı evlilikten söz etmiyor, yakın akraba ile cinsel ilişki konusundan söz ediyor. Yakup peygamberin hayatında böyle bir durum gelişmişti ve iki kız kardeşi Lea ile Rahel'i kendine eş olarak almıştı. Bundan dolayı bir sürü sorun çıkmıştı. Yine hatırlamalıyız ki Yakup 10 buyruk verilmeden önce yaşamıştı. Adet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın diyor Leviler 18 ayet 19'da. Şimdi daha ince ayrıntılara iniliyor. Yasal evlilik içinde bile cinsel ilişkide bazı sınırlamalar olmalıdır. Ayın bazı günlerinde karı koca arasında cinsel ilişki yasaklanıyor. Belki bazıları erotik zevklere çok düşkün oluyor. Rab bunu sınırlıyor. İnsanın kendisini kontrol etmesini istiyor. 20. ayet. Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin diyor. İnan kardeşim, Tanrı bu korunakları boş yere koymuyor. Onların çevresini kuşatan bir sürü putperest insan vardı. Bunların alışkılarından İsrailoğullarını korumak için Rab onlara bu yasaları vermişti. Yeryüzündeki aile ortamı gökteki ailenin yansımasıdır. Gökte aile olabilir mi? Kutsal Söz buna ilişkin şöyle diyor. Göklerde ve yerde her soyun atası adını ondan almıştır. Tanrı halkının rozeti, nişanı, ahlakı temizlik olacaktı. Tapınma çadırında insanların tapınabileceği kutsal bir yer vardı. Ev ise insanın yaşayabileceği kutsal bir yer olacaktı. Yalnız eski antlaşmada bunun hakkında yazılmıyor. Yeni antlaşmada da Korintoslulara yazılan mektupta Tanrı bizi bu konuda bol bol uyarıyor ve bize bilgi veriyor. İlah Molek'e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrı'nın adına leke getirmeyeceksin. Rab benim diyor Leviler 18 ayet 21. Bu tek ayet bu bölümde sanki yerini kaybetmiş gibi gözüküyor ama aslında bir bağlantı vardır. Konuyla ilgilidir. Ne açıdan? Bütün bölüm cinsel konular üzerindeyken neden birden Molek hakkında bilgi veriyor? Çünkü Molek'e tapınış içinde cinsel bir uygulama vardı. Molek'in kolları ısıtılıp kor haline geliyordu ve çocuk bu kollar içine teslim edilip canlı canlı yakılıyordu. Bunun yarattığı dehşeti tahmin edebilir misiniz? Bazıları böyle bir vahşetin gerçekten yer aldığına inanmıyor. Yalnız burada değil, başka yerlerde de kutsal yazılar bu korkunç ve vahşi tapınışa değinir. Avva halkı ise Nifhaz ve Tartak adındaki ilahlarını yaptılar. Sefarvayim halkı ise oğullarını ilahları Adramelek ve Anemelek'e yakılmak adak olarak sundular. Bunu 2. Krallar 17'de okuyoruz. Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Ben Hinnom Vadisi'nde Tofet'te puta tapılan yerler kurdular. Böyle bir şeyi ne buyurdum ne de aklımdan geçirdim diyor Yeremye 7.31'de. Yine Leviler kitabının 20. bölümünde Rab şu uyarıyı veriyor. Kim çocuğunu Moleke sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse ona öfkeyle bakacağım, onu halkımın arasından atacağım. Bu putperest tapınışta Tanrı'nın sevgi özelliğine çamur atılır. Tanrı çocuklara acı vermek istemez, onları çok sever. Kutsal yazılara baktığımızda orada Tanrı'nın çocuklara gösterdiği sevgiyi defalarca görebiliriz. Rab ise çocuklar hakkında bırakın çocuklar bana gelsin dedi. 22. ayette kadınla yatar gibi bir erkekle yatma, bu iğrençtir diyor. Eşcinsellik şimdi dünyanın her tarafında hemen hemen kabul edilmiş durumda. Eşcinseller için özel kulüpler açılıyor. Eşcinseller sözde hak arayıp cinsel ilişkiyi bir evlilik ortamına dönüştürüyorlar ve hatta Amerika'nın ve Avrupa'nın bazı yerlerinde eşcinselleri evlendiren görevliler var. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi eşcinsellerin evlat edinmeleri söz konusudur. Bazı yerlerde bu da kabul edildi. Kardeşim, Tanrı bu gibi olayları şiddetle kınar. Eski antlaşmada kınadığı kadar yeni antlaşmada da kınar. Tanrı hiç değişmedi ve bu konuda yasaları hiç değişmeyecektir. Şöyle yazdı Elçi Pavlus. Bu nedenle Tanrı onları yüreklerinin tutkusunda iğrençliğe teslim etti. Bu işlerle kendi aralarında bedenleri aşağılansın diye. Onlar Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Yaradan'dan çok yaratığa tapındılar. Ona hizmet sundular. Tanrı çağlar boyunca kutsansın. Amin. Bunun için Tanrı onları utanç verici isteklere teslim etti. Kadınları doğal ilişkiyi doğala ters düşen ilişkiye dönüştürdüler. Bunun gibi erkekleri de kadınla doğal ilişkiyi bırakıp tutkuyla birbirleri için yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanmazlık ettiler ve sapıklıklarına yaraşan karşılığı kendi varlıklarında buldular. Tanrı'yı bilme aşamasına gelmeyi onaylamadıklarından Tanrı onları uygunsuz işler yapmaları için onaylanmayan düşünceye teslim etti diyor Romalılar'da. Burada söz edilen ahlak bozukluğu günümüzde sıradan bir şeymiş gibi görülüyor. Yalnız Avrupa ya da Amerika değil, ülkemizde de günden güne ahlaksızlık giderek çoğalıyor. Sakın aldanmayın kardeşim. Tanrı'nın yargısı geç kalmayacaktır. Günümüzde bile onun yargısının dünya üzerine inmekte olduğunu görmeye başladık. Dünyanın neresine bakarsak bakalım, hiçbir yerde esenlik bulunamıyor. Neden? Rab diyor, kötülere, günah içerisinde yaşayanlara esenlik barış yoktur. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın, kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu diyor Leviler 18 ayet 23'te. Burada insanın ağzına bile almak istemediği bir uygulamadan söz edilir. İnsanda şok yaratan bir şey ama böyle bir şey olmasaydı Rab bundan söz etmezdi. Hayvanlarla cinsel ilişki kuranlar olduğundan dolayı bunu yasaklıyor. Putperestlik ile bağlantılı bir şeydir bu. Nerede putperestlik varsa orada şehvet düşkünlüğünü hem de en kötüsünü görebiliriz. Şimdi çağımızda böyle şeyler olmuyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bundan daha kötü bir cinsel sapıklık düşünülemez. Bu davranışların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Çünkü önünüzden kovacağım uluslar böyle kirlendiler. Onların yüzünden ülke bile kirlendi. Günahından ötürü ülkeyi cezalandırdım. Ülke üzerinde yaşayan halkı kusuyor. Leviler 18, 24-25 ayetler. Filistin'in eski sakinleri bu cinsel sapıklıkları uyguladıkları için yerlerinden kovulmuşlardı. İsrailoğulları Kenan ülkesini Rabbin buyruğuna göre almaya geldiklerinde bu Kenanlılar zaten yargılanmışlardı ve o topraklardan kovulmuşlardı. Onların ülkeden kovulmalarının nedeni işte burada açıkça yazılmıştır. Orada gelişen ahlaksızlığa Rab artık dayanamadı. İsrailoğulları Eriha kentini aldıklarında Rab onlara o kentten hiçbir şey almayacaklarını söylemişti. Neden? Çünkü Eriha halkı az önce sayılan en iğrenç cinsel günahlar içerisinde yaşıyordu. Rabbin onları uygun bir gerekçeye dayanarak oradan attığını kabul etmiyor musunuz? Bir evde bile kiracı ondan beklenen kirayı ödemezse evden atılır değil mi? Kenan ülkesi zaten Kenanlılara ait değildi. Orası Tanrı'ya aitti ve Tanrı artık onların putperestliğine, cinsel sapıklığına dayanamayıp hepsini kapı dışı etti. Dostum, sakın unutma, sen ve ben bu yeryüzünde kiracılar durumundayız. Hiçbir şey aslında bize ait değildir. Yeryüzünde kaç yıllık bir ömrümüz var? 70 ya da 80 yıl olsa bile bir gün gideceğiz. Kalıcı olan tek Rab'dir. O bu yerin sahibidir. O toprakları kime verirse versin bizi ilgilendirmez. Topraklar zaten ona aittir. Biz dürüst ve Rabbin ilkelerine göre yaşamamız gerekir. İster yerli olsun, ister aranızda yaşayan yabancılar olsunlar, kurallarıma ve ilkelerime göre yaşayacaksınız. Bu iğrençliklerin hiçbirini yapmayacaksınız. Sizden önce bu ülkede yaşayan insanlar bütün bu iğrençlikleri yaparak ülkeyi kirlettiler. Eğer siz de ülkeyi kirletirseniz, ülke sizden önceki uluslara yaptığı gibi sizi de kusar. Kim bu iğrençliklerden birini yaparsa Tanrı halkının arasından atılacaktır. Buyruklarımı yerine getirin. Sizden önceki insanların iğrenç törelerine uyarak kendinizi kirletmeyin. Tanrınız Rab benim. Leviler 18-26-30 ayetler. Şimdi Rab kendi halkına uyarılar veriyor. İki yönlü bir uyarıdır bu. Eğer onlar da daha önceki Kenanlılar gibi davranırlarsa, onların günahlarını benimserlerse, onların başına gelenler İsrail oğullarının da başına gelecektir. Tanrı'nın toprakları kutsal olacaktır. Tanrı'nın halkı kutsal olacaktır. Kutsal yaşamalı. Tanrı'nın nihai amacı tüm yeryüzünün doğruluk ile donatılmasıdır kardeşim.